Kıymetli dostlar, Erkam Radyo'ya Bir Nefes Sıhhat programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Sami Zorlu ve doçent doktor Fırat Erdoğan hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz
programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederiz, sağ olun.
Hocam yine bir çocuk sağlığı bölümünde beraberiz. Dinleyicilerimizden gelen soruları yine cevaplandıracağız. Bir dinleyicimiz apansit olan çocuk nasıl anlaşılır demiş. Ya da apansit olmuştur, patlamıştır. En uygun müdahale yöntemi nasıl olur? Buyurun hocam.
Şimdi bir öncelikli olarak apandisit çocuk sağlığı ve hastalıkların bir konusu değildir. Onu belirtmek isterim. Apandisit olduktan sonra, tanı konduktan sonra çocuk cerrahisi ilgilenir bu konu ile. Ancak başlangıcı itibariyle doğal olarak çocuk hekimine sorulacak bir sorudur.
Evet.
Niye? Karın ağrısı ayırıcı tanısı diyoruz biz buna. Yani karın ağrısıyla gelmiş bir çocukta neler düşünülmelidir sorusunun yanıtı. Düşünülecek hastalık gruplarından, hastalıklardan da, hastalık gruplarından biri de cerrahi hadiselerdir. Ameliyat gerektiren karın ağrısı sebepleridir. Bunlara akut batın da denir. Akut karın tablosu da denir. Çocuğumuz gelir, işte karnı ağrıyor, ateşi 39 derece, günde 10 kere kaka yapmış. Bu ishaldendir. Çocuğumuz gelir, işte idrar yaparken yanma, acıma, sızlama ile birlikte karın ağrısı vardır. Muhtemeldir ki idrar yolu iltihabı düşünülür. Ancak bazı tablolarda hekim arkadaşımız direkt cerrahiye yönlenebilir ya da bir takım tetkiklerden sonra cerrahiye yönlenebilir. Bunlardan birincisi muayene bulgusu olarak bir bağırsak iltihabında ya da idrar yolu iltihabında karın yumuşaktır. Öyle söyleyeyim. Ne demek bu? İşte doktor arkadaşımız işte en alttan sağ üste doğru, sol alttan sol üste doğru yavaş yavaş batını tarar eliyle. Burada ele gelen bir kitle var mı diye bakar mesela. Aynı anda da elini bastırdığı sırada hastanın verdiği reaksiyonu ölçer. Çocuk basit bir bağırsak iltihabıysa elinizi istediğiniz kadar bastırın, çekin, hiç etkilenmeyecektir bu durumda. Ama cerrahi düşündürecek bir karın ağrısında karnını bastırdığında şiddetli ağrı, elini çekip bir anda bıraktığında çok daha şiddetli bir ağrı meydana gelir. Böyle olunca da işte bu hastada defans var yok ya da rebound var yok deyip cerrahi konsültasyon istemeyi düşünür.
Onları açıklarsak hocam?
Defans bastırdığınız sırada karnının sert taş gibi olması, rebound da bastırıp bıraktıktan sonraki ağrının artışı demektir.
Evet.
Aslında bu dinleyenlerimizi çok ilgilendirmez. Bu hekimi ilgilendiren bir konudur. Hekim hastayı cerrahiye danışırken defansı olan hastanın tarafınızdan değerlendirmesi dediği zaman karşı taraf onu çok daha ciddiye alacaktır, bilirler. Yoksa düz karın ağrısını değerlendirmeniz rica olur dendiğinde ama biraz daha yavaş gidecektir normal şartlar altında. Tabii bu dediğim gibi hekimin ilgilendiren bir konu. Bir hasta yakını için önemli midir? Hasta yakını için çok önemli değildir. Hasta yakını için akut karın, akut batın düşündürecek tablo nedir? Hastada şiddetli, kıvrandıran, buran bir ağrı vardır. Ağrı ataklar halinde gelmektedir. Ağrı olduğu zaman bacaklarını karnına çekip terli, soluk, böyle mutsuz bir yüz ifadesiyle kıvranmaktadır hasta. Ama özellikle yeni doğan bebeklerin gaz sancılarındaki gibi bacakları karnına çekerek olan ağrı ve ağrıma reaksiyonları akut batın düşündürecek bir tablodur. İlaveten hiçbir şeyin eşlik etmemesi, işte idrar yollarında, büyük abdestinde bir problemin olmaması, bademcik iltihabının, zatürresinin olmaması yine akut batını düşündürür. Akut batın tanısı aldıktan sonra apandisit midir, bağırsak düğümlenmesi midir, böbrek taşı mıdır bunun hiçbir önemi yoktur. Hasta açısından niye? Buradan sonra hasta hastaneye karın ağrısı da gelmiş. Hekim arkadaşımız değerlendirmiş. Cerrahi hadise olduğuna karar vermiş. Ha, buradan sonra apandisite hasta ameliyat olacak. Hastada böbrek taşı var. Muhtemeldir ki bir müdahale gerektirecek. İşte bağırsak düğümlenmesi var. Muhtemeldir ki bir müdahale gerektirecek.
Evet.
Yani olay cerrahiye intikal etmiş hadise halini alır. Bu yüzden hastalarımızın bilmesi gereken şey eğer bir çocukta çok şiddetli karın ağrısı var, bacaklarını karnına çekip ağlıyor, bağırıyor, acı çektiğini ifade ediyorsa ve bunu açıklayacak başka bir sebep yoksa cerrahilik bir neden olabilir. Eğer imkan varsa ayakta direkt batın grafisi dediğimiz önce düz bir film çekilir. Akabinde ultrasonografi ya da bilgisayarlı tomografi ile teyit edilebilir tanı. Ama hepsinden kıymetli olan hekimin muayenesidir. Özellikle çocuklarda yetişkin gibi değildir. Yetişkinde apandisti hani eski hekimler kapıdan girerken tanırlarmış. Hala da tanınacak bir takım bulguları vardır, doğrudur. Ama çocuklarda bazen yanıltır demeyeceğim. Bazen düzgün tanı koyabilirsiniz. Genelde yanıltır. Apandistin apendiks dediğimiz organ parçasının yerleşim yeri, buna verilen reaksiyonların geç sürelerle olması, yetişkin gibi paldır küldür şiddetli karın ağrılarının tarif edememesi nedeniyle çocuklarda apandistin patlaması maalesef sık görülen bir durumdur. Patlama derken de şunu kastediyoruz. Şimdi bizim bağırsaklarımız oldukça uzun bir bağırsağımız var. Bu bağırsakta adeta bir eldiven parmağı kadar bir girinti çıkıntı alanı vardır. Buraya appendiks denir. Eklenti demektir. İngiliz Latince'den gelme. Evet. İçinde lenfoid doku, bağışıklık sistemine ait hücreler vardır. Buranın bir şekilde iltihaplanması, tıkanması, içinde püy, irin birikmesi sonucunda appendisit oluşur. Appendiks denen yapının iltihaplanması demektir. Nasıl ki kulak iltihabı çok uzun süre tedavi edilmezse, orta kulak iltihabı bir müddet sonra patlar, zarını deler, akar dışarıya ya. Appendisit de böyle olur mantıken. Yani ucu tıkalı iltihabı mali artar artar artar. Patladığı nasıl anlaşılır? Ağrıdan kıvranan çocuk bir anda rahatlar. O ağrı biter çünkü gerginlik ve basınç ağrısı idi o. Ama maalesef bu hayra alamet bir şey değildir doğal olarak. Çünkü buradaki iltihaplı irinli mayi, bağırsak materyali vesairesi bağırsağın içine karnın içine boşalacaktır. Bu da ciddi enfeksiyonlara, yapışıklıklara neden olacaktır. Vaktinde doğru tanı konmuş appendisit hastalığı ameliyatıyla birlikte, hele kapalı yapılabiliyorsa, neredeyse gün içinde taburcu olabilirken veya bir gün sonra taburcu olurken patlamış bir appendisit en az 7-10 gün hastaneye yatışı, çok daha uzun sürelerle evde antibiyotik kullanımı ve sıfır riskten ölüm riskine kadar giden bir skalayı temsil eder. O yüzden appendisit tanısı koymak önemlidir. Appendisit tanısını yanlış koymamak çok önemlidir ama appendisit ihtimali olan şeyi atlamamak çok daha önemlidir. Ama dediğim gibi bu nokta dinleyenlerimizden, hasta yakınlarından ziyade hekimleri ilgilendiren bir bilgidir.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dostlar, Erkam Radyo'da Bir Nefes Saat programındasınız. Kıymetli doktorumuz, doçent doktor Fırat Erdoğan'la birlikteyiz. İlk sorumuz, sizden gelen soruları cevaplandırıyoruz. İlk sorumuz, appendisit doğru değil mi hocam?
Appendisit.
Evet. Çok da kullandığımız kelimeler değil gün içerisinde. Bundan bahsettik. İkinci sorumuz hocam, çocukların yüzü koyun yatırılmasıyla alakalı. Bu yatırılış şekli tehlikeli midir diyor bir dinleyicimiz. Veya diğer yatırılış şekillerinde çocuğumuz rahat edemiyorsa ne yapmamız gerekiyor demiş. Ben de bu soruya ek olarak bir şey eklemiş olayım. Çocuğumuzu en uygun şekilde nasıl yatırmaya alıştırmamız lazım? Buyurun.
Şimdi en önemlisi nasıl yatırmayalım sorusu bizim için önemlidir.
Evet.
Niye önemlidir? Çünkü yüzük oyun yatırmak gerçekten hiç tercih edilmez. Şimdi bizim açıklayamadığımız bir tablo var. Beklenmedik bebek ölümü sendromu diye bir hastalık. Bütün dünyanın başına bela. Allah'tan çok yaygın değil ama tanım şu, tıbbi tanım şu. Tamamen sağlıklı 3 haftalık 4 haftalık bir bebek. Mutlu, mesut, emiyor, gülüyor, oynuyor, her şey yolunda. Beşiğine koyuyorsunuz 4-5 saat uyuyor. 4-5 saat sonra baktığınızda çocuk yatakta ölü. Bir sürü araştırma yapılmış. Ya bu bir şey sebep oluyor. Yani bir yetişkin olsa kalp krizi geçirdi öldü diye düşünebilirsiniz basitçe. İspat da mümkündür. Otopsi de çıkar iyi kötü bir şeyler.
Evet.
Ama bu tablo bütün dünyada sebebi açıklanamamış tablolardan biri. İşte bir takım işte kısa zincirli yağ asitlerinin vücuda bulunması bulunmaması denmiş. İşte bir takım nörotransmitter dediğimiz merkezi sinir sisteminin ileti aracı alet maddelerindeki problemler suçlanmış. Ama araştırmalar istatistik olarak birkaç şey göstermiş. Eğer anne baba anne sigara içiyorsa bebeğinin ölme ihtimali var. Net sebebi bilinmiyor. İşte annenin yaşı 18'den küçük 45'ten büyükse bebeğin ölme riski var.
Hı hı.
İşte bir takım gayri ahlaki durumlar söz konusu olmuş. İşte anne var, baba yok, işte baba belli değil vesaire gibi böyle psikolojik problemler içinde doğmuş ve büyümeye çalışan bebekte böyle bir risk söz konusu. Ama bunların ötesinde bilimsel olarak kanıtlanmış, fiziksel böyle ele gelir bir tek şey var. Yüzü koyun yatan bebekler de ani beklenmedik bebek ölümü sendromuna muhatap olabiliyorlar. Bunun açıklaması şu. Biz yetişkinler, işte deneyiniz, evde bir yakınınız uyuyor. Uyurken, ağzı da kapalıyken siz de parmağınıza burnunu kapatın. Bir yetişkin en fazla buna diyelim 10 saniye, 20 saniye müsaade eder. Daha sonra böyle bir derin iç çekme ve ölüm korkusu hissiyle yerinden fırlar, size müdahale eder, burnunu açar bir şekilde. Yani bu beyinde uyanmayı uyarır. Bebekler ise böyle değildir. Özellikle ilk bir ay çok net bir şekilde hipoksiye duyarsızlık söz konusudur. Bir bebeğin burnunu tıkarsanız Allah korusun bebek orada saniyelerde kalınca ölür. Yani burnum tıkalı nefes alamıyorum açmak için kalkayım diyemez. Beyin sistemi baskılanır ve ebedi uykuya geçer ondan sonra. İşte yüzük oyun yatmanın da bununla alakalı olabileceği düşünülmüş. O yüzden çok böyle yumuşak çocuğun içine gömüleceği yastıklarda tavsiye edilmez. Bu manada hani genişçe anlatmış bulunduk. Cevap, yüzüstü yatmak makbul değildir kesinlikle. Tablo çok nadir olmakla birlikte ölümle sonuçlanabilmektedir. Bu birkaç kişinin görüşü veya işte bu bizim balık yağları falan uyduruk gazetelerde, dergilerde saçma sapan yazılar çıkar ve bilimsel kanıtmış gibi gösterilir. Bu öyle değil. klasik kitaplara girmiş resmi tıp bilgisidir. Hı hı. Yüzü koyun yatmak beklenmedik bebek ölümü sendromu riskini arttırmaktadır. Onun dışında nasıl yatalım? Onun dışında sırt üstü yatarsanız olur mu? Olur. Ama yeni doğan bebeklerde özellikle fizyolojik reflü çoktur. Farklı fazla kusarlar. Sırt üstü yattığı zaman kusma materyalinin ciğerine kaçırması çok daha muhtemeldir. O yüzden bir yanı üzerine yatmak, özellikle sağ yanı üzerine yatmanın daha makbul olduğu düşünülür. Ama yüzü koyun kesinlikle yatılmayacak. Sırt üstü yatmak da makbul değil. Yanı üzere yatmak makbul ama sağ yanı üzerine yatmak daha çok tercih ediliyor.
Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Bir sorumuz da şöyle. Anne babaların evlatları dünyaya geldikten sonra ikinci mutlu oldukları an. Konuşması çocuğun, anne babası miymiş demesi.
Genelde anne demiyorlar ama mama, dede ve baba ile başlıyorlar.
Evet. Bir dinleyicimiz de geç konuşan çocuklar için yaş sınırı nedir demiş. Ne zaman endişe etmeliyiz?
Şimdi bu konuda sıklıkla bize danışılır ama biz bu konuda sadece danışmanlık hizmeti veririz. Yani bu işi sonlandırma yeri çocuk hekimleri değildir genellikle. Şimdi bir çocuğun konuşması nasıl sağlanır? Öncelikli olarak çocukta konuşma aygıtının organlarının sağlam olması lazım. Öncelikli olarak sesleri duyması için kulağı, kulak kepçesi, kulak yolları olacak. Buradan sinir iletim sistemi sağlıklı olacak. Beyindeki işitme merkezine gidecek. Çocuklar bu işitmeleri dinleyecek, dinleyecek, dinleyecek. Daha sonra işte babıldama, dadıldama, gagıldama denen tuhaf bir kelime var böyle. Hı hı. İşte 8-12 aylar arası çocuklarda genellikle gözlem. Hatta 12'den sonra da denebiliyor bazı yerlerde. Konuşma seslerini taklit dönemi deniyor. Ba ba ba ba ba ba diyor çocuk sadece ama bunu demesi için çocuğun duyması gerekiyor. O yüzden Anadolu'da böyle çok bilinen bir şey de vardır. Falancadan bahsederken o sağır dilsiz denir. Sadece sağır değil, sağır dilsiz denir. Halbuki, hı hı, dili var orada ama çocuk duymadığı için konuşamamış. Aslında çocuk dilsiz falan değil. Çocuk konuşurdu, duyamadığı için konuşamadı. Konuşma merkezi köreldi ses duymadığı için hiçbir şekilde. O yüzden bir çocuğun konuşması için sağlıklı bir işitmesinin olması gerekmektedir. Evet. Şu an zorunlu olarak yapılan otoakustik emisyon dediğimiz işitme testi bu manada yeterli bir tarama sağlamaktadır. Abartılı bir şekilde bir kısmı tıbbi olarak gerekmemekle birlikte bakanlığın ısrarla yapılmasını istediği ileri düzey işitme testleri de vardır. Bunlar da dediğim gibi eziyetli olmakla birlikte hata ihtimali sıfıra indirmeye yönelik hareketlerdendir. Çocuk işitecek. Daha sonra bir zeka seviyesi gerekecek. Ama deseniz ki IQ'su kaç olan çocuk konuşur? Öyle bir şey yok. Bilmiyoruz böyle bir bilgi. Nörolojik olarak yeterli olacak. Beyin, dil arasındaki bağı sağlam olacak. Sinir lifleri sağlam olacak. Ondan sonra duyduğu sesleri, işittiği sesleri kaydedecek. Kullanmayı öğrenecek. Konuşmayı öğrenecek. Kelimeler çıkarmayı öğrenecek. Kelimeleri doğru çıkarmayı öğrenecek. Hı hı. Çocuk baba diyor ama duvara, bardağa, suya, sürahiye de baba diyor. Böyle cinsler de var. Bunları saymıyoruz doğal olarak. Buradan sonrası önemli. Konuşmaya başladı çocuğumuz. Da ne kadar konuşacak, kaç kelime konuşacak, kaç aylıkken konuşacak. Maalesef piyasada birkaç bilgilendirme broşürü de gördüm. Bahsedilen rakamlar enteresan. Rakam söyleyemeyeceğim şu anda ama 2 aylık çocuk 300 kelime, 2 yaşında çocuk 300 kelime konuşur gibi ifadeler vardı. Yani bizim liseye giden talebelerimiz 600 kelimeyle günlerini idare ettiriyorlar. 2 yaşında bir çocuğun 300 kelime konuştuğunu nasıl tespit ediyor bilmiyorum. Benim böyle bir hastam hiç olmadı. Çok da mantıklı olduğu kanaatinde değilim. Bir toplumda kaç yaşından itibaren konuşmanın normal olduğu, kaç kelimenin normal olduğu, ne zaman cümle kurulacağı tıbbi bilgiden ziyade yöresel tıbbi bilgidir. Yani o toplumdan o topluma, bir toplumdan bir topluma göre değişir bu durum. Biz kısaca Türkiye şartlarından bahsedecek olursak, evet, biz 1 yaşından itibaren kelimelerin söylenmesi, 1,5 yaşından itibaren doğru söylenmesi, 2 yaşından itibaren 2 kelimenin cümlelerin kullanılmasını istiyoruz. Ama bunda bir kural yok yani. 10 aylıkken yürüyen bir çocuk normal midir? Evet. 12 aylıkken yürüyen o da normal. 14 aylıkken o da normal. Yürüme gibi objektif. Ya yürürsünüz ya yürüyemezsiniz. Bunun yorumu yoktur. Yani suya pu dediğinizde su anlaşılıyorsa kabul edelim diyen de çıkar ama su demediği için kabul etmeyelim diyen de çıkar. Ama çocuk yürüyorsa yürüyordur. Evet. Bu kadar net objektif bir şey bile bu kadar geniş bir alan aralığında değerlendiriliyorsa konuşma gibi çok subjektif ve kişiden kişiye değişen bir şey için net konuşmamız doğru değildir. 3 yaşında tamamen normal ilk defa 3 yaşında konuşmaya başlamış tamamen normal bireyler olacağı gibi 1 yaşından itibaren çok akıcı konuşabilen insanların olması da doğaldır. Burada önemli nokta şudur. Çocuk hekimine ne düşer bu konuda? Çocuk hekimine çocuk nörolojisi açısından bu çocukta bir zihinsel gerilik, yetersizlik söz konusu olabilir mi? Kabaca nörolojik sistem nasıldır? A bakar çocuk hekimi. Arkasından benlik bir şey yok diyorsa kulak burun boğaz hekimine yönlendirir. İşitme testi yapılarak çocuğun işittiği garanti altına alınır. Daha sonra ise iş psikiyatri hekimine kalır. Konuşma gecikmelerinin en sık görülen neden, en sık demeyeyim de hastalık olarak en sık görülen nedeni otizm spektrum bozukluğu denilen hastalık grubudur. Dediğim gibi tamamen ayrı bir bilim dalına ait bir disiplindir, bizi ilgilendirmez ama toplumumuzda çok sık başa geliyor. En sık karıştığı durum da uyaran eksikliklerine bağlı bulgularla benzer şikayetler, semptomatoloji takip etmesidir. Bir çocuk işte anne baba çalışıyor, anneanne babaanne yaşta çok ilgilenememiş. Çocuk ilk 2 senesinin 1,5 senesini televizyon karşısında geçirmiş. Sonra 2 yaşında niye konuşmuyor? Ne bekliyordunuz ki? Doğal olarak konuşmayacak bu çocuk. Bu tip hatalar yapıldığı zaman çocuk konuşma gecikmesi oluyor. Konuşma gecikmesi de otizmin ilk bulgusu olabiliyor. Otizm tanısı 2-3 yaşından önce kesin olarak konamıyor. Atipik otizm şüphesi olarak olay kalıyor. Böylece bizim çocuk psikiyatristleriyle hiç anlaşamadığımız bir konuya geliyor. Çok fazla otizmmiş gibi gözüken çocuğumuz oluyor piyasada. O yüzden buna karar verecek merci çocuk psikiyatristleri oluyor. Ama onların da kanaati şu. Biz otizmden hiç alakası olmayan bir çocuğu zaten eliyoruz diyor. Kesin otistikleri de bir tarafa koyuyoruz. Aradakiler için biz gereksiz yere otistikmiş desek otistik olmayan bir çocuğa ve bu süre zarfında elimizden geldiği kadar özel eğitim merkezleri aracılığıyla rehabilitasyon hizmetleri ve kişisel gelişim hizmetleri versek ve çocuk otistik değilmiş aslında 4 yaşında anlasak bir zararımız olur mu? Olmaz. Biz otistik bir çocuğu aman aile endişelenmesin, çocuğun adı kötüye çıkmasın gibi anlamsız gayelerle, anlamsız gerekçelerle eğitimden mahrum bırakırsak ve bu çocuk gerçekten otistik ise 4 yaşında zaten iş işten geçmiş olacak. Eğitimle birçok aşamaları gelebilecek çocuk maalesef problemli, hiç eğitim almamış geri bir otistik çocuk olarak hayatına devam edecek. Evet. Böyle olduğu için işitme konuşma gecikmesi şikayetiyle başvuran hastalarımıza belki de olduğundan fazla otizmmiş gibi davranılıyor. Ama bu çocuk psikiyatristlerinin bileceği iş. Dediğim gibi bizi çok da ilgilendiren bir husus değil. Böyle olduğu için konuşma gecikmesi yöreden yöreye, ülkeden ülkeye, ırktan ırka değişmekle birlikte 12 aydan sonra bir çocuğun kelimeleri telaffuz etmesi, 2 yaşına gelmiş bir çocuğun birkaç kelimeden oluşan cümleler kurması gerekmektedir. Ama bu toplum arasında çok geniş varyant olan bir durumdur. Aynı başarıyı biri 1,5 yaşında, biri 3 yaşında yapan normal çocuklara sıkça rastlamaktayız.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, Doçent Doktor Fırat Erdoğan'la birlikte sizden gelen soruları cevaplandırıyoruz. Kıymetli doktorumuz, Erkam Radyo'da Bir Nefes Sıhhat programındasınız. Hocam, bir sorumuz da dinleyicilerimizden gelen. Çocuğumuzu günlük hayattaki hastalıklardan, mikroplardan nasıl korumalıyız diye genel bir soru sormuş.
Şimdi bu mevsim itibariyle soruluyor muhtemelen. Tam işte okullar açıldı, hava soğumaya başladı, işte hastalıklar çoğaldı gibi sebeplerle. Öncelikli olarak çocukları korumalı mıyız veya ne kadar korumalıyız? Özellikle bir grup hastayı dışarıda bırakıyorum. Kanser tedavisi alan, diyaliz tedavisi olan, kronik akciğer hastalığı olan, erken vakitte çok düşük doğum ağırlığıyla doğmuş, yoğun bakım tedavisi görmüş çocuklar gibi çocuklarda birçok koruma tedbiri alıyoruz. İzolasyonlar, normal çocuklara yapmadığımız aşılar, özel koruma tedbirleri uyguluyoruz. Ama onun dışındaki çocuklar için hastalıklardan korunun diye ilaveten alacağımız bir tedbir yoktur. Evet. Hastalıkları davet etmeyiniz kafi. Hastalıkların yayılımına engel olunuz kafi. Bir çocukta ne olur hastalık? En kolayı grip nezleyle başlar. Farenjit olur. Bağışıklık sistemi iyi durumda değilse, işte iyi bakım görmüyorsa, genel sağlık problemleri olan bir çocuğumuzsa bu menenjite, bronşite, zatürreye kadar ilerleyebilir. Ya da çok kolayından kulak iltihabı, sinüs iltihapları gelişebilir. Böyle durumlarda bu tip enfeksiyonlara nasıl engel olursunuz? Hasta kişilerle temas engelleyerek. Ama bunda da bizim çocuğu kavanoza koyup odasına kapatıp böyle bekletmemiz diye bir şey olmaz. Burada önemli olan hasta bireylerin etrafa mikrop saçmamaya dikkat etmeleridir. Eğer bir ısrarla mikrop bulaştıracağım ben sana diye niyet etmişse maalesef bulaştırıyor bir şekliyle. Bizim çok algılayamadığımız nokta şu. Bir insan hasta iken bir insanın yüzüne öksürse mikrop bulaşır mı? Evet, büyük ihtimalle bulaşır, doğru. Ama bulaşma yollarının birçoğundan biri ancak budur. Pek çok mikrop için havada asılı kalma süresi vardır. Cansız yüzeylerde yaşama süresi vardır. Birçok birçok üst solunum yolu enfeksiyonu etkeni mikrop kuru yüzeylerde 48 saate kadar kalabilmektedir. Evet. Bunun anlamı bir şahıs oturduğu yerde masaya doğru öksürmüş, kalkıp gitmiş. Siz bir gün sonra orada yemek yerken oradaki mikrobu kapabiliyorsunuz. Akla gelebilecek bir şey değil. Şimdi buna karşı nasıl koruyacaksınız çocuğu? Mümkün değil. Yani ne olur işte o birey biraz düşünceli davranıp bir mendile öksürebilirdi. Bir maske takabilirdi. Bunun gibi tedbirlerle ancak bu yapılırdı. ya da işte çocukların çok bulunduğu yerlerde genel hijyene, temizliğe riayet edilebilirdi. Bunun dışında işte bir bağırsak enfeksiyonu, ishal kusma salgınında işte el yüz temizliği, sabunlu suyla yıkamak, ortak kullanılan malzemelerin temiz kullanılması, hijyenik olması, disposable malzemelerin tercih edilmesi bu tip enfeksiyonlardan karşı korumayı sağlar. Ama bize niyeyse böyle koruma deyince böyle kolay, %100 kanıtlanmış ve faydalı olduğu bilinen şeylerle uğraşılmaz. Biz dikkat etmeyelim, kafamızı yormayalım, pislik içinde yaşayalım ama siz bize bir hap söyleyin. O hapı içtiğimizde çocuğumuz 6 ay hasta olmasın. Böyle bir beklentinin yeri yoktur. Artık bu konuya tekrar girmek de istemiyorum ben esasında. Çünkü evet, her sene bu zamanlar bu konuyu çok tartışırız. Bu ilaçların son derece anlamsız, hiçbir tıp kitabında tıbbi karşılığı olmayan, sadece bir grup insanın maddiyatına katkıda bulunmak için çıkarılmış maddeler olduğunu düşünmekteyim ben. Ve tıp pozitif bir bilim dalıdır. Kitapta yazılanlarla iş yapılmalıdır. Sağdan soldan duyulanlarla iş yapılmamalıdır. Bağışıklık güçlendirici diye bir ilacımız yoktur. Bağışıklığı güçlendirici kanıtlanmış hiçbir madde yoktur asla. Öksürüğü olan bir çocuk bağışıklık güçlendirici kullandığında öksürüğü geçebilir ama ondan bunları siz kara turup bal zencefilli var verseniz de çok daha güzel düzeliyorlar. Bu bunların ilaç olduğu iyi geldi anlamına da kesinlikle gelmez. Cevabımız şudur: hasta bireylerin izolasyonu, hasta bireylerin etrafa mikrop saçımının engellenmesi ve genel temizlik tedbirlerine dikkat etmekten başka çocuklarınızı hastalıklardan koruma anlamında yapabileceğiniz bir şey yoktur.
Hocam, sıradaki sorumuz, dinleyicimiz: yeni doğan bebeklerde fizyolojik sarılık için anne sütü bol bol emzirilmeli gerekiyor diye bir tavsiye var. Ancak anne sütünün yetip yetmediğini nasıl anlarız? Yetmezse ne yapmamız lazım gibi bir soru sormuş. Buyurun
şimdi
hocam.
Soru kolay ve net bir soru aslında. Cevabı kolay ama biraz bir giriş yapmak babından şunu söylemekte fayda görüyoruz.
Buyurun.
Yeni doğan bebeklerde sarılık çok gözükür. Birinci bilgi, hepatit hastalığının sarılığı ile yeni doğan sarılığının hiçbir ilgisi yoktur. Her ikisi de ek bulgu olarak cilt ve sklera dediğimiz gözün beyaz kısımlarında sarı renkte gider. O kadar, başka bir şey değildir. Bulaşıcı falan asla değildir. Bunu yani komik bile sayılmaz bu soru. O kadar anlamsız bir soru olur bu. Sarılık hastalığı yeni doğan bebeklerin kendine has birkaç özelliğinden kaynaklanır. Yeni doğan bebekler yetişkine göre bile daha fazla kan içerir. Yani kendi yaş grubu değil, bir yetişkinden bile daha yoğun kan dokusuna sahiptir. Ama buradaki hücrelerin yarı ömürleri kısadır. Bu hücrelerin parçalanmasıyla açığa çıkan cisimlerin karaciğer tarafından metabolize edilmesi, detoksifiye edilmesi, vücuttan atılması için gerekli sistemler yeterince olgunlaşmadığı için bunların birikimlerine bağlı bilirubin dediğimiz maddenin kanda yükselmesi sonucu ortaya çıkan bir tablodur. Vücutta, ciltte, gözün beyazında sarılıklar başlar. Bu sarılıklar ilerler. Belli bir derecenin üzerine çıktığı zaman kan beyin bariyeri olmadığı için yeni doğan bebeklerde direkt beynin belli bölgelerinde odaklanarak beyne zarar vermeye başlar.
Evet.
Eğer bu tablo hiç kontrol edilmemiş, çok ileri düzeye varmış ise tamamen zihinsel özürlü, sürekli epileptik, sarı hastası vari nöbetler geçiren çocuklar da piyasaya ortaya çıkabilir. Ama bir yerinde fark edilmişse tedavisi çok kolaylıkla yapılabilen hastalıklardır. Nadir görülen ama önemli hastalık tabloları, kan hastalıkları, bazı enzim defektleri gibi durumlar hastalık olarak buna neden olur. Doğuştan guatr hastalığı buna neden olur. Böbrek yetmezliği vesaire gibi durumlar buna neden olur. Bütün enfeksiyonlar buna neden olur. Bir de fizyolojik sarılık dediğimiz bir durum vardır. Ne demek fizyolojik sarılık? Altta yatan bir hastalık olmaksızın sarılığın ortaya çıkması halidir. Bir takım kriterlere dayanarak biz bunu zaten rahatlıkla tanırız. İşte ilk 24 saatte ortaya çıkmış da bu fizyolojik sarılık değildir. İşte bir günde artık şu kadar miligram desilitreden fazlaysa değildir. 25'in üstüne çıkmışsa değildir gibi sebepler vardır. Fizyolojik sarılığa da engel olmak için birçok şey düşünülmüş ama bugüne kadar koruyucu olduğu bilinen hiçbir şey elde edilememiş. Sadece sebep olan faktörlerin ekartasyonuyla bir parça yol alınabilmiş. Onlardan bir kısmı da işte yeterince beslenme, beslenememe durumudur. Bir çocuğu çok beslerseniz sarılığını azaltamazsınız. Böyle bir şey yok. Ama aç bırakırsanız sarılığını çok artırırsınız. O yüzden bir çocuğu aç bırakmamak esastır. Doyurup çatlatmak gibi bir derde düşmeyiniz kesinlikle.
Evet.
Bazı ülkelerde eski yıllarda bir takım koruyucu ilaç tedavileri uygulanmış. Hatta havale tedavisinde kullanılan fenobarbital denilen bir maddenin karaciğer enzim indüksiyonu yöntemi ile bu hastalığı geçirdiği de gösterilmiş. Hali hazırda Yunanistan'da falan kullanılıyor bildiğim kadarıyla. Evet. Ama düşünün, sarılık olmasın diye havale ilacı vereceğiz desek halkımız kalp krizi geçirir ölür zaten. Yani yurt dışında biraz daha kolay anlatıyorlar herhalde bu durumu. Böyle bir koruma tedbiri falan yoktur. Sadece sarılığa engel olmak esastır. Belli risk faktörlerine dikkat edilmemelidir. Anne bebek kan gruplarının arasındaki uyum ya da uyumsuzluklar bunda önemlidir. Erken doğum haftası, düşük doğum ağırlığı, bunlar da önemlidir. Ama onun dışında her şey standart doğdu, hiçbir problem yoktu. Ama bebeğimiz 5. günde sararmaya başladı. Sarılık olmasıyla birlikte çocukta bir uyku hali oldu. Emmeyi reddetmeye başladı. Doktora gittik. Doktor daha kapıdan girer girmez tanıdı. Bir kan tahlili aldı. Bilirubin işte 18 mg desilitre çıktı. Şimdi bu çok anlamlı. Çünkü 17'yi geçtikten sonra risk var, tedavi gerekir. 25'i geçtikten sonra hastaneye yatış ve yoğun bakım tedavisi gerekebilir. Kan değişimi gerekebilir anlamına geliyor bu. Böyle olunca bir bebeğin doyduğunun garanti altına alınması gerçekten önemli bir meseledir. Bir bebeğin doyduğu nasıl anlaşılır? %100 objektif bir kriter olarak anlamak istiyorsanız mutlaka tartmanız gerekir. Bir bebeğin işte ayına uygun bir şekilde kilo alımı yeterli mi yetersiz mi, buna bakılır. İşte kabaca yeni doğan bir bebeğin en az 15 gram, mümkünse 20 gram ve üzerinde günlük kilo alımı beklenir. İşte bir haftada 140 gram alması hedeflenir en azından. Bunu alamıyorsa ciddi problem var demektir bu. Bu da sarılığa devam edecektir. Sarılığı artıracaktır, tetikleyecektir demektir bu. Böyle olduğu için çocuğun yeteri kadar kilo aldığını anlamak şarttır. Ama bu dediğim gibi doğrusu tartarak söylemektir. Ha, bunun dışında bebek sürekli aranıyor. Memeyi bulduğunda çok aşkla, şevkle saldırıyor. Çok güzel emiyor. Var olan sütü sonuna kadar boşaltıyorsa. Günde 5-6 kere çişini yaptığına kesin eminseniz bebek doyuyor demektir yine. Ama tek objektif kriter 5-6 kere çiş yapmak. Ama bunu da değerlendirmek çok zor. Çünkü bebeğin ne kadar miktar yapacağını bilmiyorsunuz. Çok az yapıyor. Şimdiki bezler de çok kaliteli. O sütü idrarı tamamen emebiliyor. Evet. Artık kakayla karışık yapıyor. Anlamıyorsunuz. Saymak çok güç yani. Bunu anlamak çok mümkün değil. Yeni doğan bir bebeğin anne sütünün yettiği, doyduğu, çocuğun keyifli olmasıyla, günde 5-6 kere çiş yapmasıyla ve ayda alması gereken kiloyu almasıyla anlaşılır ancak.
Evet. Hocam gelelim diş konusuna. Bir dinleyicimiz süt dişin yerine gelen kalıcı diş neden sarı renkli olur demiş. Bir doktora sordum. O da diş minesi kaynaklı olduğunu söyledi. Ne kadar doğrudur diye bir soru yöneltmiş. Bilmiyorum
bugün niyeyse konular böyle hep bizim yandan ilgilendiğimiz konular. Şimdi çocuklarda diş sağlığı önemli. Yani neticede diş hekimlerin işi ama çocuk dişi olunca bizim de bir dahlimiz oluyor olaya. Evet. Ama biz öncelikle hani çürütmeyelim, yamuk olmasın, vaktinde çıksın, vaktinde düşsün, vaktinde yenisi çıksın derdine düşüyoruz. Onun dışında ki nedenlerin bir kısmı gerçekten bizi hiç ilgilendirmeyen ve anlamadığımız noktalar. Diş hekimlerinin dediği gibi şey mine kaynaklı olabilir. Dişin zayıflığından vesairesinden olabilir. Ama bizi ilgilendiren birkaç kısım var. Bir, kullandığımız demir boyalı, demir ilaçları. Kan ilacı diye bilinen, demir damlası diye bilinen ilaçlar. Bunlar genellikle 4. ay civarı koruma tedavisi amaçlı. Daha sonra tedavi amaçlı olarak yüksek dozlarda verilebiliyor. Bunlar işte dişi boyayabiliyor. Onun dışında flor eskiden çok kullanılmış, artık kullanılmıyor. Bunun fazlası florozis denen tabloyu yaparak diş üzerinde kahverengi beneklenmeleri neden olabiliyor. Ama onun dışında çocuk hekimi olarak bizi ilgilendiren diş rengi değişikliği yok. İkincisi bu diş hekimlerinin konusu ama diş hekimlerini de çok ilgilendirmiyor esasında. Yani bir diş hekimi bir kere uzaktan da olsa bu dişi gördüyse buna zaten bazı sistemik hastalıkların, metabolik hastalıkların prezentasyonu olabiliyor bazen. Böyle bir şey olsa diş hekimi zaten sizi uyarıyor direkt. Ama onun dışında işte minesi zayıfmış, minesi kalınmış diye bunlardan çok anlamamız mümkün değil. Anladıklarımızı zaten tedavi edemiyoruz.
Evet. Hocam bir sorumuz da belki az önce biraz genel manada o cevapladığınız soruda geçmiştir ama ateşli hastalıklarda nasıl bir metot uygulamalı? Hemen antibiyotik kullanılmalı mı diye bir soru sormuş.
Böyle bir soruyu sormamak bile lazım öncelikle. Kesinlikle sormamak lazım. Şimdi ateş aslında vücuda giren mikroplara karşı verdiği bir reaksiyonun eseridir. Bu ne demek? Vücudunuza bir mikrop girerse enfeksiyon oluşur. Ya da kimyasal bir ajan girdiğinde inflamasyon oluşması gibidir. Vücut bir şeyi zararlı olarak algıladığı zaman buna karşı savaş ilan eder. Savaş ilan edilmiş bir ülkede de tansiyonun, ateşin yükselmesi zaten doğaldır. Vücudunuzda bir problem var demektir. Ateş var ise. Ateş faydalı mıdır, zararlı mıdır, ne işe yarar, niye vardır konusu hep tartışılmış. Bir mutabakata da varılamamış. Ama en basit anlamıyla ateş bizim için faydalıdır. Çünkü bizi alarm etmeye yarar. Yani nedir? Çocuk ateşlendiyse kulak iltihabı olduğunu bu şekliyle anlarız. Zatürre olduğunu bu şekliyle anlarız. Böyle olunca da erken tanı koyarak tedavi etme ihtimalimiz olur. Bu sebepten dolayı ateş hekimler açısından ve ebeveyn açısından çok faydalı bir şeydir. Geri kalan kısmı için ateşin normali konusunda bile henüz bir mutabakat sağlanmış değildir. Nereden ölçelim konusu bile hala ciddi tartışmalara neden olmaktadır. Koltuk altından ölçelim, ağızdan ölçelim, popodan ölçelim, işte uzaktan ölçelim gibi metotlar var. Bunlar cıvalı mı olsun, dijital termometreler mi olsun hala karara varılamamış. Ayrıca nereden ölçerseniz kaçın üzeri anormaldir, buna da bir şey diyemiyoruz. Biz kabaca koltuk altından ölçün, 37.2 geçiyorsa ateştir, 38 ve üzeri ateşler anlamlıdır diye düşünürüz. O yüzden ateş faydalı mıdır, zararlı mıdır dediğim gibi bir mutabakat yok. Bu manada ne yapalım diye düşünmüşler. Ateşin faydalı etkilerini araştırmışlar. Ateşin gerçekten vücudun savunma sistemine, bağışıklık sistemine, mikrop öldürme özelliğine ait epeyce bir faydası olduğu gösterilmiş. O yüzden hani ateşi ellemeyelim gibi bir kanaat hasıl olmuş. Ama ondan sonra demişler ki ateş havale geçirtiyor kardeşim. Çok korkunç bir durum bu. O yüzden bu ateşi düşürelim. Uzun çaplı, uzun soluklu çalışmalar yapılmış geniş katılımlı. Ateş düşürücü uygulanmış çocukların da havale geçirme oranı uygulanmamışlardan farklı bulunmamış. Böyle olunca ateşin çocuklara bir zararı var mıdır? Tıp, kanıta dayalı tıpta bir karşılığı yok. Faydası var mıdır? Bağışıklığı güçlendirdiği rivayeti var. Söyleyen çalışmalar var. Rivayet biraz hafif kaldı bu manada. Ama çok böyle geniş kabul görmüş çalışmalarda değil bunlar. Böyle olunca ateş en sık enfeksiyon hastalıklarından kaynaklanır. Doğru. Bu enfeksiyon hastalıklarının en çoğu bakteri olmayanlarıdır. Böyle olunca da antibiyotik vermenizin hiçbir manası yoktur kesinlikle. Antibiyotik vermek için bir hastalık tanısı koymalısınız. İki, bu hastalığa neden olan mikrobun bakteriye vasıflı olduğunu ortaya koymalısınız. Bunu mümkünse kanıta dayandırmalısınız ve doğru antibiyotiği ondan sonra seçmelisiniz. Bu da dinleyenlerimizin hiçbir şekilde müdahale olmamaları gereken bir süreçtir. Bu konuda karar tamamen hekime bırakmalı. Hekim arkadaşlarımıza da bu işin günahı vebali var haberiniz olsun demelidir. Asla antibiyotik ateşi çocuğa, ateş düşürücü amaçlı olarak verilmemelidir.
Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Çocukların zeka ve karakteriyle ilgili bir sorumuz var. Çocukların zeka ve karakterlerinin 5 yaşına kadar tamamlandığı doğru mudur demiş bir dinleyicimiz. Temel kalıcı ne öğrenirse 5 yaşına kadar öğrenir bilgisi doğru mudur demiş. İki tane soru yönetmiş
bize. Şimdi ikinci sorunun birinci yarısı karakter gelişimine ilgili konular için bir çocuk hekiminin konuşmasının çok uygun olduğu kanaatinde değilim. Bu konu psikiyatrinin, psikologların, pedagogların diyerek başlayayım. Öğretmenlerin, eğitimcilerin, idarecilerin, devlet erkanının takip etmesi gereken şeylerdir. Ama hepsinin başında anne babanın takip etmesi gereken şeylerdir. Öğrenilen şeylerle ilgili olarak şunu söylemek isteriz. Çocuklarda büyüme gelişmeyi değerlendirirken biz vücut kitlesindeki değişikliğe bakarız. İşte boyu kilosu ne durumda? Lenf sistemi nasıl gelişiyor? İşte cinsel gelişim nasıl oluyor? Bir de nörolojik gelişim nasıl oluyor diye bakılır. Buna ait en sık böyle çok trajik tablolarımız vardır bizim mesela. Sinaps diyoruz. Beyindeki hücrelerin birbiriyle iletişimi. Yani bu zeka demek değil ama bir şirket ne kadar komplike, büyük, kompleks işler yapıyorsa, ne kadar gelişmişse o kadar çok çalışanı ve o kadar çok çalışan arasında o kadar çok ilişkisi vardır. Yoksa çok basit mahalle bakkalında usta ve çırak bir aradadır. İkisi işlerini rahatlıkla görebilir ama bir holdingi iki kişinin idare etmesi söz konusu değildir diyeyim. Bu sinaptik çoğalmanın beyin gelişimiyle alakalı olduğu anlaşılmış bulunsun. Bunun bir yansımasıdır bu diyelim. Bir bebeğin 2 yaşına gelene kadar ki sinaptik ulaşımlardaki artış neredeyse yetişkindekinin %90'ına yakındır deniyor. Beyin kitlesi de tam rakamları hatırlamıyorum ama bir yetişkin beyni işte erkekte bayanda bir 100 gram kadar fark eder. 1350-1450 gram kadardır. Bir çocuk beyni bunun çoğuna çok daha küçük yaşlarda ulaşır. 5 yaştan öncedir bu. Ama beyin gramla alınıp tartılan bir şey değildir. Kontrol kalemi değdirdiğinizde ne kadar çok ışık yanıyorsa bu kadar iyidir demek de mümkün değildir tabii ki. Öğrenmeden de neyi anladığımız anlam önemlidir bizim için. Çişini tuvalete yapmayı öğrenmek çok büyük bir gelişim basamağıdır bize göre ama aileler bunu öğrenmekten saymazlar. Ama işte bu mesela karakter gelişimine ait yalan söylemek kötüdür, dürüst olmamız lazımdır gibi bilgilerin öğrenilmesi ölçülebilir şeyler olmaması açısından modern tıbbın konusuna girmemektedir. Ama onun dışında 2x2 4'tür bu kaç yaşında öğrenilmelidir, kaç yaşa kadar alıcılarımız açık durur diyorsanız ömür boyu böyle bir gelişim içinde olduğumuz muhakkaktır. İlk zamanlar özellikle ilk 2 yıl çok önde olmakla birlikte çocukluk çağının tamamında kesin olarak eğitim öğretim süreci devam etmektedir. Beyin verilenleri almaktadır ama bu azalmakla birlikte ömür boyu devam eden bir prosestir.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Kıymetli dostlar, Erkam Radyo'dayız. Erkam Radyo'da Bir Nefes Saat programında çocuklarımızla alakalı sizden gelen soruları cevaplıyoruz. Hocam bir diğer sorumuz da çocuklarda mantar, çocuklarda işte pamukçuk dediğimiz bu rahatsızlık. Bunu nasıl önleyebiliriz? Bu konuda neler tavsiye edersiniz?
Buyurun. Şimdi pamukçuk moniliyazis dediğimiz şeydir bizim. Ağız içinde beyaz yaraların olması, beyaz lezyonların olması diyelim. Yara demek de çok doğru olmadı. Hı hı. Özellikle yeni doğanların problemidir. Anne sütü alan bebeklerin problemidir. Muhtemelen az sıvı alımına bağlı, antibiyotik kullanımına bağlı, hijyenin yetersizliğine bağlı gibi sebeplerden ağız içi yanağın iki tarafında böyle beyaz beyaz pürtüklü alanların görülmesi hadisesidir. Bir evet. mantar enfeksiyonudur netice itibariyle. Öncelikli olarak bu bölgenin karbonatlı suyla temizlenmesi, daha sonra lüzum ediyorsa antifungal tedavinin uygulanması gereklidir. Tedavi çocuğun ağzına direkt uygulayabileceğiniz gibi annenin göğsüne de süt emdiği yere de çocuğun uygulayabilirsiniz. Nadiren daha büyük çocuklarda işte antibiyotik kullanımı, immünsüpresif tedavi kullanımı, bağışıklığın baskılanması, işte kanser tedavileri vesaire gibi durumlarda da pamukçuk gelişebilmektedir. Yani çok kötü bir hastalık tablosu değildir. O yüzden ayrıntılı bir tedavi anlatmanın çok bir manası yoktur. Hı hı. Bağışıklığı başlanmış çocuklar hariç. Özellikle dediğim gibi yeni doğanlarda çok görülür ve kendi sınırlar genellikle düzelmezse basit bir antifungal tedavi uygulanabilir. Bu kadar.
Hı hı. Hocam peki bu çocuklarda meydana gelen yine su çiçeği hastalığından soru sormak istiyorum. Gerçi dönem olarak zannediyorum geçirdik. Su çiçeği
önemli. Yok, su çiçeği ilkbaharda sonbaharda çoktur ama her zaman olur.
Su çiçeğinin belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilmesi lazım?
Buyurun. Su çiçeği çocukluk çağının döküntülü hastalıkları grubunun bir ferdidir. İşte kızılı kızamık, kızamıkçık gibi meşhur örneklerden. Ama onlardan çok basit bir özelliğiyle ayrılır. Diğerleri genellikle birbirinin tamamen aynısı döküntüler yapar. Yani ciltten hafif kızarık, kabarık, kırmızımsı, pembemsi lezyonlar yapar. Önce ciltten kabarık değildir. 6 saat sonra kabarık hale gelir. Makül papül dönüşümleri olur. Hatta zaten su çiçeği de böyle başlar ilk 16-18 saatinde ama daha sonra işte hastalığa adını veren vezikül dediğimiz görüntü meydana gelir. İçi su dolu baloncuklar oluşur. Aşılanmadan önceki dönemlerde çok sık görüyorduk aşının bu kadar yaygın yapılmadığı zamanlarda. Normal şartlarda bir çocuk 3 yaşında su çiçeği hastalığı geçirecek olsa bu bizim için çok sıkıntılı bir durum değildir. Birkaç gün basit bir nezle durumu, orta derece bir ateş, ciltte döküntüler ama bazen 800 ila 1100 arası döküntü dökebiliyor çocuk. Bu kadar çok fazla da oluyor. İnanılmaz da kaşındırıyor. Eğer çok kaşıyıp mikrop kaptırırsanız ciltte problemlere neden olabiliyorsunuz. Nadiren beyincik iltihabı yapabiliyor. Bazen beyni hiç etkilemeden de ataksi denilen yürüme denge bozuklukları yapabiliyor. Evet bunlar önemli ama hiçbiri ölümcül, kalımcıl, tekel bırakacak hastalıklar olmuyor genellikle. Bir tek önemli sıkıntı 1 yaşından küçük çocuklar geçirirse, yeni doğan bebekler geçirirse, anne karnındaki bebekler geçirirse burada cidden özürlü çocuk doğma ihtimali bile mevcut. Çok yüksek oranlarda olmamakla birlikte. Su çiçeği nasıl bir hastalıktır, nasıl gözükür? Su çiçeğini bir kez gören adam bir daha ömür boyunca unutmaz zaten. Her gördüğünde tanı koyar. Anneli babaların tanı koymakta en kolay davrandıkları ve en az hata yaptıkları durum su çiçeğidir zaten. Birkaç laboratuvar metodu, zank yayması vesaire gibi metotlar, işte etkenin PCR ile gösterilmesi gibi şeyler var ama bunlar sofistike ve bizim hiçbir zaman kullanmadığımız metotlar. Su çiçeğinin tanısını biz kapıdan girerken koyarız. Yani bu çocuk su çiçeğidir ya da değildir deriz. Zaten ailede bunu demek için doktor olmaya gerek yok hocam. Bakkalda söyleyebiliyor bunu. Anneannesi babaannesi dediydi zaten derler bize. Tanısı kolay konur bu manada. Normal şartlar altında bağışıklık sistemi yeterli, yaşı iyi. İyiden kastım yani 1 yaşından büyük, herhangi bir altta yatan hastalığı olmayan bir çocukta su çiçeği hastalığı kesin olarak tedavi gerektirmez. Ateşi varsa basit ateş düşürücüler, çok fazla kaşıntısı varsa kaşıntı engelleyici, alerji şurupları, çeşitli losyonlar kullanılabilir. Kişiden kişiye bulaşma çok yüksektir ama hassas bireylerde %92-94'tür. Yani evet. Geçirmemiş ve aşılanmamış çocukların neredeyse su çiçeği olması kuraldır. Asla kaçırmazlar. Ama altta yatan bir özgül hastalık yoksa, işte yeni doğan bebek değilse, hamile bayan değilse, su çiçeği artı zatüre, su çiçeği artı menenjit gibi bir durum söz konusu değilse herhangi bir ilaç tedavisi gerektirmez.
Peki hocam su çiçeği çocuklarımızda geçirdikten sonra leke kalır mı? Bir sorumuz da biz yetişkinler geçirir mi?
Şimdi öncelikli olarak su çiçeği görüntü itibariyle gerçekten sevimsiz bir tablo oluşturur. Yani çok miktarda su dolu baloncuklarla olur. Ve çok da fazla kaşındığı için kaşıyan yer patlar, irin akar, yara yapar vesaire. Eğer çok fazla karıştırıp çok fazla dürtükleyip cilt mikropları da buraya enfekte etmezseniz, apse vesaire bir şey yapmazsanız, işte bakteriyel enfeksiyonlara zemin hazırlamazsanız iz bırakmaz kolay kolay. Hastalığı geçirmeyi takip eden 3-4 hafta içerisinde hipohiperpigmente alanlar dediğimiz sütü kahve lekesi tarzı lezyonlar olur. Ama bunlar da daha sonra tamamen kendiliğinden geçerler. Bu yüzden eğer problem çıkarılmamışsa, mikropla enfekte edilmemişse su çiçeği hastalığı lezyonları iz bırakmaz diyebiliriz. Yetişkinler için iki durum söz konusu. Öncelikli olarak su çiçeği hastalığı birkaç tabloda incelenir. Su çiçeği mikrobunu vücuda alırsanız, su çiçeği hastalığını geçirirseniz bağışıklığınız bunu tamamen atmaz. Bu mikroplar bazen duyu ganglionları dediğimiz sinir köklerinde saklanırlar. Vücut daha sonra bağışıklığını yitirdiği zaman, zayıfladığı zaman bunlar tekrar hortlayıp ikinci bir enfeksiyon hastalığı tablosuna neden olabilirler. Ya da dışarıdan bu şekilde kapılıp olabilir bağışıklık sistemi yetersiz olan bireylerde zona tablosu ortaya çıkar. Aynen su çiçeği gibi çok hoş görünümlü olmayan ama çok ciddi ağrı ve acı veren çok kaşıntılı lezyonlar ortaya çıkar. Bu zona tablosu dediğim gibi direkt olarak aslında bağışıklık sisteminin hastalık ya da başka sebeplerden dolayı baskılanması neticesiyle ortaya çıkan bir tablodur. Suç içeriği tamamen aynısıdır esas itibariyle. Onun dışında bir yetişkinin Türk toplumu içerisinde işte 20-30-40 yaşa kadar gelip suç içeriği olmaması ya da aşılanmaması çok mümkün değildir. Zaten 10 yıla yakın bir süredir bütün çocuklar aşılanıyor. Bir tek tablo şu olabilir. Bazı çocuklarda breakthrough varicella denen bir tablo ortaya çıkar. Varicella yani suç içeriğine karşı antikor oluşturulur. Ama bu bağışıklığını bir müddet sonra yitirdiği düşünülüyor. Çok fazla aydınlatılmış bir konu değil. Aşılı olmasına rağmen bazı çocuklar suç içeriği hastalığı geçirebiliyorlar. Ama ne oluyor işte normal suç içeriği hastalığında bahsettiğimiz gibi belki 1000 küsur tane döküntü olurken aşılı çocuğun varicellası 30-40-50 döküntüyle geçebiliyor. Daha hafif atlatılıyor yani.
Peki çok teşekkür ediyoruz hocam. Kıymetli bilgilendirmelerinizden dolayı böylelikle programımızı sonlandırmış oluyoruz. Kıymetli dostlar, Erkam Radyo'da Doçent Doktor Fırat Erdoğan'la birlikte Bir Nefes Sağlık programını dinlediniz. Sizden gelen soruları cevapladık. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için sizlere paylaşımlarda bulunduk. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle sizlere sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.